Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Gökhan Yılmaz.
Merhaba, ben Tunahan Saftır.
Yine bir ikisi bir daha kadrolarda değişiklikler var. Ben gidiyorum,
ama
bir
Erdi
gidiyor. Evet, ama 3 kişiyi tamamladık bu sefer. Erdi bir lansmanda olduğu için katılamayacak. Onun yerine Tunahan eşlik edecek. 2 oyuncuya bir teknoloji adamı, ama Tunahan da teknolojiye yine Gökhan'la birlikte katılırlar yani.
Değil mi? Katılırız.
İkiye biriz ya bu sefer,
evet.
Teksin hadi.
Aselsan'la başladım. Aselsan otonom araçlar üstüne çalıştığı açıklandı. Bu önemli bir gelişme. Hem elektrikli araçlar üstüne çalışıyorlar, hem de otonom araç geliştirme üstüne. En azından ülkemizde bir hareket olduğunu, bir araştırma geliştirme olduğunu biliyoruz. Güzel adımlardan bir tanesi ise Temsa ile beraber bir otobüs geliştirmişler elektrikli. Ve 8-10 dakikalık şarjla 50-70 km arasında bir menzile sahip oluyormuş. Hemen kullanıma geçirilebilecek bir otobüsmüş. Bunlardan bir haber daha gördük. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'de 200 elektrikli otobüs için ihaleye çıkacakmış. İnşallah burada Aselsan otobüslerini görürüz.
İnşallah.
Yani. Evet, bunlar daha çok metrobüs için mi kullanılacak acaba, metrobüs hattı?
Metrobüs hattına gideceklermiş. Beylikdüzü Söğütlü Çeşme metrosu dediği, metrobüs hattı dediği bu herhalde, değil mi yani?
O zaman tek şarjla falan gidebilir herhalde.
Gidebilir. 8-10 dakikalık bir süre de fena değil yani. Zaten yani durup bekliyorlar onlar boştayken arka tarafta. Orada da şarjın olur, tekrar devam eder.
Gerçi Zincirlikuyu'da şarj etmek için bayağı bir vakit oluyor.
Evet, bayağı bir vakit oluyor. Ya şimdi şöyle bir olay var elektriklilerde. Merak ettiğim şey, yani buradaki süreler klima falan çalışırkenki süreler mi? Yazın hani klimasız gitmek istemiyorum açıkçası sırf elektrikli diye.
Evet, o yani farklı bir sistem bağlı, aracın motorundan bağımsız mı çalışacak, ama illaki bir yerde bağlanması lazım.
Yani.
Benim esas merak ettiğim, hani iç aksam nasıl olacak? Çünkü çok ortada bir görüntü yok. Hani mesela şu anda USB ile böyle şarj cihazlarını kullanabildiğimiz otobüsler bile çok fazla denk gelemiyorum ben en azından yaşadığım bölgede. Bunlar nasıl olacak? İç donanımı nasıl olacak? Hacmi nasıl olacak?
İçi nasıl olacak? Bir söyleyeyim mi sana? Kalabalık olacak.
İstisna <Okay, sen gülüyor> zaten konfor falan bir şey hissedemeyeceksin. Yani. Böyle nefes almaya çalıştığın için içeride. Ya yani şimdi toplu taşımada elektriğe geçilmesi bize ne sağlar bilmiyorum. Şehrin havasını değiştirebilir belki, ama biz ülke olarak zaten elektriğin de çoğunu aynı fosil yakıtlar gibi dışarıdan ithal ediyoruz. Bize bir kar bir getirisi olur mu bilmiyorum açıkçası bunu.
Yani pek yeşil olmuyor yani aslında bizim için elektrikli.
Yani bizim için hiçbir şekilde yeşil olmuyor yani. Bize bir katkı da sağlamıyor. Çünkü biz elektriğimizin %100'ünü üretip %150 üretip hani bir kısmını da araçlarda şarj etmek için kullansak anlayacağım, ama hani fosil yakıt da aslında biliyorsunuz ucuz. Biz vergilerle falan bu kadar pahalı hale getiriyoruz. Ben belediyeleri falan çok pahalı bir fosil yakıt yaktıklarını düşünmüyorum yani, mazotu falan da çok pahalı aldıklarını. Yani. Belediye kurumları, bilmiyorum yanlışım varsa da düzeltirsiniz, ama yani bilmiyorum ne katkısı olur, ne yapar, elektrikli olmasının bize ne getirisi olacak. Ha, belki bunları sonradan satabiliriz. Belki. Burada deneyip de. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yalnız zaman kısıtı var. Yani 1,5 sene gibi bir süreçte hepsini teslim edilmesini
yani yıl
istiyor.
Yıl sonuna kadar hatta neredeyse.
Hatta yıl sonu kadar demişler. 1,5 senelik bir süreç bile değil. 200 tane otobüs istiyor. Temsa ile Aselsan buna yetişebilir mi bilmiyorum. Hani Büyükşehir yani Belediyesi onlar yetişmesin diye mi yapıyor, yoksa onlar mı yetişsin diye yapıyor? Anlayamadım bu işi
bu
çünkü.
Ya bu kadar hızlandırırsan hani bir sıkıntı çıkar mı?
Abi de 200 tane elektrikli otobüs bu kadar hızlanmanın da bir şeyi var mı, amacı var mı yani? Niye bu kadar hızlı alıyorsun? Ha, bırak yerli firmalar geliştirsin, birer ikişer al yani. 200 tane araç olacak ama yıl sonuna kadar olacak filan diye böyle.
Herhalde birlikte yani süreçlerden haberdar değiller, o yüzden böyle bir şey var. Çünkü hani kolay bir şey değil.
Ben bilmiyorum yani, keşke
eksikliği olabilir belki.
Yani 200 tane elektrikli araç alıp bu kadar limitli kısıtları olacağını, 200 tane doğru dürüst eski nesil alıp
yani
hatlardaki ferahlığı arttırsalar daha iyi olacak.
Yani bu sefer insanlara bölsen trafik artıyor. Yani nereden koparım nereye versen yine
metrobüs hattını yani trafik arttıramazsın ki.
Ya tabii yani normal hatlarda eğer bir değişiklik olacaksa.
Gerçi orası da yoğun saatlerde görüyorum ardı ardına otobüs gidiyor.
8-10 tane falan geçti oluyor, evet, ya metrobüsün.
Van van geçiyor.
Çılgın gibi.
Ona rağmen yetmiyor yani.
Evet.
Belki de metrobüs hattının altına bir tane de metro hattı lazım.
Metrobüs artık şeye döndü. Trene döndü yani.
Aynen.
Vagon vagon arka arkaya geziyorlar.
Arka arka gidiyorlar. Belki de hani elektrikliye geçtikten sonra şey yaparlar. Eski nesil bidonun üstüne elektrik hattı döşerler. Dayanır yukarı. Öyle gider elektrikli şekilde.
Allah, bakalım göreceğiz artık.
Değil mi? Tren gibi.
Bakalım gelsinler.
Değişik bir olay olacak. Bekliyoruz inşallah. Hani elektriklisi de gelse, atomlusu da gelse, insan gibi yolculuk edebildiğimiz bir hale sokabilirler bu toplu taşımayı.
Yanılmaz da bir el atsın, bir tüp de o geçirsin.
Değil mi? Yani İstanbul olayında toplu taşıma tamam bir yerden bir yere gider olduk, ama insan gibi gitme olayını unuttuk yani, ne yazık ki.
Yani,
çok yorucu oldu ya.
Düzelmez herhalde kolay kolay.
Hani yani diyorlar ya işte buradan burayı bir saate indirdik falan diye. Arkadaş bir saat ama aktarmada yürümesiydi bilmem nesiydi falan derken gittiğin yere gidiyorsun. Evet, orada çalışıyorsan işine geçiyorsun, ama zaten 2 saat boyunca terden kendine gelmeye
zaten
çalışıyorsun. Perde gibi
falan
oluyorsun.
Böyle zar zor gidiyorsun.
Sorma ya. Çok yorucu bir şey. Stres yapan bir şey. İtiş kakış arasında yolculuk etmek. İnşallah düzelir. Bu arada Türkiye Kalor Apple'ı tehdit ediyormuş. Okudunuz mu haberi?
Evet.
Çok enteresan bir şey. Bir açık bulmuşlar arkadaşlar. Ve 300 milyon civarında iCloud hesabını ele geçirmişler. Şimdi diyorlarmış ki 6 Nisan'da eğer bize para vermezseniz hepsini resetleyeceğiz. Sıfırlayacağız bu hesapları.
Ama bu iCloud hesabı bir şey değil mi? geçenlerde
işte her şey yedeklendi hesap.
Emma Watson'ın falan fotoğrafları falan çıktı.
Ama onları tahmin etmişlerdi şifrelerini. Bunlar bir açık bulup girmişler.
Bir de 300 milyon dediği yani inanılmaz bir sayı ve bir paha biçilmez bir şey olmasına rağmen bunlar kaç? 75 bin dolar falan istiyorlar.
75 bin dolar istiyorlar. Hatta 100 bin dolarlık iTunes parası verseniz de olur falan
ya demişler. Ya da şey 50 bin tane Battlefield premium paket falan.
Ya anladığım kadarıyla bunlar şey başı başına yani parayı alalım da bir şekilde ne olursa yani olsun.
Tekrar elden çıkartılabilecek bir şey olsun. Evet. Takip edilmeyecek bir şey olsun.
Zaten hani açığı kapattıktan sonra hiçbir değeri kalmayacak bu şeyin. Parasal, evet. Para değerinin. En azından hani bir an evvel biz ne kurtarırsak kurtaralım. Kabul edebilecekleri bir fiyat sunmuş gibiler. Hani.
Evet aynen bunu verirler ya. Bunu verirler.
Onun için 52'lidir ya bunu söyleyelim. Diye.
Ama vermez ki Apple. Çok saçma yani.
Zaten demişler ki Sekir'le anlaşmayız.
Yani. Tabii yani. Nereden bileceksin ki adam sana hesapların hepsini verdiğini veya kendisinde bir kopyası olmadığını veya bir terörist diyorum pardon.
Yok, ama açığı söyleyeceğim.
Veya hacker'la size. Anlaşmış olman bir sonraki hacker'lara da davetiye.
Evet, tabii davetiye veriyor. Bu sefer fiyat artabilir. Belki de bu 75 bin dolarlık giriş. Hani sana bu açığı söyledik bir de ikinci bir açık var o da 600 milyon etkiliyor falan demesinler yani. Öyle bir durum da olabilir. Bakalım DLC göreceğiz. Falan. Herkes 6 Nisan'ı heyecanla bekliyor. Çünkü video falan da yüklemişler. Nasıl kırdıklarını falan
300 gösteren. Milyon abartı geldi bence. Yine vardır belki 1000, 2000, 3000 veya 50 bin tane falan.
Şimdi bu adamlara para ödendiği zaman biz ihracat mı yapmış oluyoruz? Ne oluyor bilgim tartışılıyor.
Tabii ülkenin içine para giriyor evet.
Enteresan bir şey olacak. Trump'ın uçaklardaki teknoloji yasağı Türkiye'yi etkiledi biliyorsunuz. Bundan sonra Amerika eğer Türkiye'den direkt uçuş yapacak olursak dizüstü bilgisayar ve tableti kabin kısmına alamayacağız. Onu aşağı bagaja vermemiz isteniyor.
Tabletten büyük mü yasak yoksa telefondan büyük mü?
Telefondan büyük.
Onun da ne mantığı var anlamadım ben.
Ya şimdi orada söylenen şu göğe bir istihbarat gelmiş ve tablet ve cep telefonu için yerleştirilecek düzenekle kokpitin kapısının kırılıp uçağın kaçırılacağı söylenmiş. Hani şimdi kabine de girse adam bagaja da verse aynı güvenlik önlemlerinden geçiyor.
Ya her bunları türlü. Kıracak adam zaten öyle bir niyeti varsa kendisi yaptırmaz Türk olmayan bir başkasına da yaptırabilir.
Yok
yani.
Türkiye'den uçuyorsa direkt. Ha, yani Türksen Ürdünlüysen falan demiyor. Ha. Fransız vatandaşı ol ama Türkiye'den direkt Amerika'ya gideceksen sen de aynı şekilde bu kısıtlamadan...
Ya kırmak istiyorsan o zaman Türkiye'den binmezsin başka bir yerden.
Ya zaten
ya. İlla olur yani
aktarmada gidiyorsan yapar. Hiçbir kısıtlama yok. Yani Türkiye'den ilk önce Fransa'ya aktarma yaptın oradan Amerika'ya uçtun. Nereden gelirsen gel fark etmiyor. Bazı şey var komplo teorileri var. Şimdi bak yasaktan etkilenen hava yolları şirketlerine bakalım. Mısır, Ürdün, Kuveyt, Fas, Katar, Suudi Arabistan, Türkiye, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri. Şimdi Suudi Arabistan, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar... Bunlar Türkiye ile beraber son dönemde havayolu şirketleri olarak atağa geçtiler ve çok fazla insan taşımaya başladılar. Direkt uçuşlara başladılar. Aktarma yapmıyorlar. Avrupa'yı hap olmaktan çıkartıyoruz aradan. Bildiğin Avrupa ve İngiltere işlevsiz hale geliyor yani havalimanları.
Bayağı büyüdü zaten markalarda.
Atatürk Havalimanı'nın taşıdığı yolcu kapasitesine baktığımızda hızla artıyor. Üçüncü havalimanıyla beraber oldukça büyük bir kapasiteye ulaşacağız biz de bu aktarmalı yolculuklarda. Şimdi aslında bu karar bizim ticari olarak hem Türk Hava Yolları'nın değerini düşürüyor hem de işte Katar'ın, Emirates'in değerini de düşürüyor.
Yani
bu biraz ticari bir karar da olabilir.
Yani sen şimdi bir uçak kaçıracaksan başka bir ülkeden de vatandaşlık ayarlayıp da şeyini yaparsın zaten ya.
Ya arkadaş bugün İngiltere'de olay oldu. Biliyorsunuz İngiliz vatandaşıydı bunu yapan. Fransa'daki bütün olayları Fransız vatandaşları yaptı. Bizden uçan ya da oradan uçanlar değil.
Yani her ülkede yerleşmiş insanları var zaten her
Fransız
grubun.
Fransız vatandaşı yani kimliğini çıkartıyorsun. Ben Fransız vatandaşıyım diyor adam. Fransızların sahip olduğu tüm haklara sahip. Demek ki Fransa'da İngiltere terör yuvası haline gelebiliyor. Yani. Bu bir gerçek. Bugün göçmenlere bakıyorsun Avrupa'nın her yerinde göçmen var. Yani göçmenleri tehdit olarak görüyorlarsa. O zaman Fransa'dan da direkt uçuş olmasın, İngiltere'den de direkt uçuş olmasın. Anlatabiliyor muyum?
Bunu direkt Amerikan vatandaşı da yapabilir yani hatta.
Bakın İngiltere'de arabayla adam insanları ezdi. Ne kadar kötü bir durum ama yaşanabiliyor. Fransa'da konseri bastırdılar, aradılar. Yüzlerce insanı öldürdüler ya. Ve kimse engelleyemedi. Demek ki oluyor.
Yani bir güvenlik önlemi alacağım diye esasen bayağı büyük bir...
Bir de hep insana çektiriyorsun. Madem o zaman hani kapıyı daha güvenli hale getirmek gibi bir seçeneğin de olabilir mesela. Diğer yandan.
Ya şimdi bizim Türk Hava Yolları'nın bir önerisi var. Daha doğrusu Ulaştırma Bakanlığı'nın demişler ki bize bu yasağı uygulamayın. Biz havalarındaki herkesi güvenlik kontrolünden geçirelim. Tek tek.
Öyle yapmıyor muyuz zaten?
Yok. Biz uçağa Amerika'ya gidecekseniz özel olarak ayrıca bir toz kontrolü var. İşte sağınıza solunuza bir şeyler sürüyorlar. Bir cihaza sokuyorlar. Eğer barut marut ve de patlayıcı gibi maddeyle temasın olduysa ya da yakından geçtiyse alet ötüyor. Yani zaten hep bir tedirginlik yaşıyorsun. Onlara dokunmasan bile yani. Tamam mı alete soktukları zaman? Şimdi %60'ı %80'i falan geçiriliyordu son güvenlik önlemlerinden sonra bu cihazdan. Demişler ki biz uçağa binecek herkesi bundan geçirelim. Röntgen cihazı getirelim. 3 boyutlu. Aynı zamanda tüm bavulları da uçağa binecek geçirelim. Siz bizi yasakta şey yapmayın. Sınırlandırmayın. Ama yok anladığımız kadarıyla ticari olduğu için pek yanaşmamışlar yine buna. Şimdi Türk Hava Yolları da şunu demiş. Biz de uçun. Biz size bedava tablet, bedava internet erişimi verelim yolculuğunuz boyunca.
Yürü be.
Müthiş değil mi? Yani şimdi bir şey yapması lazım çünkü değerini koruması lazım. Geçen British Airways'i duştum. Yani resmen var ya, attan inip eşeğe binmek gibi Türk Hava Yolları'ndan sonra.
Tabii canım, acayip kaliteli.
Yani parasını versen internetin bile yok. Hani evet, parasını vereyim kullanayım desen o bile yok yani. Türk Hava Yolları gerçekten çok premium kalıyor.
Yemeğinden sadece yemekleri yeter kadar. Ya.
Evet. Gerçi yemekler son dönemde bayağı bir düştü. Business class'ın bile eski havası yok da. Yani ayağını uzatmak haricinde Türk Hava Yolları'nda da bayağı bir tasarruf önemi var ama en tasarruflu hali bile British Airways'ten daha iyi. Şimdi ona mahkum ediyorlar. Çünkü kendilerini güncelleyemiyor onlar. Farklı farklı kafalarda var. Türkiye'yi böyle bir engelleme çabası içinde olduklarını ben de düşünüyorum. Yani ne yalan söyleyeyim. Ben bu bahaneyi bahane olarak görüyorum.
Her anlamda, her alanda böyle şeyler oluyor yani.
Evet, ticari bir karar ama işin üzücü tarafı ne? Ne yazık ki ülke olarak da buna bir tavır koyamıyorsun. Hani anlatabiliyor muyum? Hiçbir gücün yok. Adam gelme diyor. Abi geleyim falan demek zorunda kalıyorsun yani. Ne yazık ki bir de böyle bir durum var. Ya da sana gelme diyebiliyor çok kolay bir şekilde. Evet. Bir de bunun bu tarafını düşünmek lazım. Yani kaç yıllık bir ülkeyiz. Geliştik ettik, uçuyoruz kaçıyoruz diyoruz. Uzaya adam göndereceğiz diyoruz. Adam gelme dediği zaman.
Ya adam senin pazarını direkt dışlayabiliyor ama evet, sen onun pazarını dışlayamıyorsun.
Dışlayamıyorsun.
Yani.
Ve görmezden seni görmezden gelebiliyorlar. Yani hala bence burada konuşulması gereken konu bu. Bizi görmezden gelebiliyorlar çok rahat bir şekilde. Bu üzücü.
Ne yazık ki.
Oyun dünyasından konuşalım biraz. Eğlenceli kısma geçelim. Şimdi biz iyi başladık, kötü bitti Türkiye tarafı. Titanfall 2'nin yeni ücretsiz DLC'si ki bütün DLC'ler ücretsiz olacak zaten buna. Detaylandırıldı.
Titanfall'u biliyorsunuz zaten. Titanfall 2 çok başarısız bir pazarlamaya kurban evet, gitmişti. Ha, işte Battlefield de aynı dönemde çıktı falan böyle. İşte çok iyi reklamı yapılmadı falan. Çok iyi içeriği...
Bir o kadar... Tokat yedi ki ikide hiçbir şey yapamadılar. Kimse heyecanlanmadı bile aslında.
Şimdi işte ona nazaran biraz daha şey yapıyorlar. Hani bir tarafta aynı dönemde Battlefield 1'in de DLC'si çıktı. Ama Battlefield 1'in DLC'lerini oynamak için tabii ki ek paketini, daha doğrusu premium paketini almış olmanız gerekiyor. 50 euro ediyor. Origin bize euro çektiği için. 50 euroya alıyorsunuz. Ama diğer taraftan da oyuncuları çekmek isteyen bir oyun olduğu için Titanfall 2. Onlar da ücretsiz veriyorlar. Şimdi...
Ya ticari olarak Avrupa ülkesi sayıyorlar, adam olarak Orta Doğu ülkesi sayıyoruz. Ben de bunu bir türlü anlamadım. Para öderken Avrupa ülkesinden para
nasıl
ödüyorsun?
Nasıl işe geliyorsun?
O orijinin fail ya.
Orta Doğu ülkesi muamelesi.
Tamamen orijinin fail olması hakikaten de. Yani tamam, hadi Steam bir yandan 3 lira alıp da veya bazı oyunlara daha da düşük fiyat sundurabiliyor. Ama orijinde hakikaten de hani 4 TL'ye denk gelecek neredeyse bir fiyat çekiyor olmaları çok abartı. Yani.
Çok abartı, inanılmaz yüksek geliyor fiyatlar.
Şimdi mesela Aral'dan da Mass Effect Andromeda çıktı. PC fiyatı da 270 lira. Konsol fiyatına, hani konsol çok diyorduk. Konsol fiyatına çıkardılar PC fiyatını. Ama baktığın zaman 60 euro oyun. Çarp 4'le zaten 240 falan ediyor. Sen de diğer tarafta aradan kutulu oyun alıyorsun. Hani 240, yani 270 hadi neyse falan diyorsun da. En başta orijinden fiyat o kadar yüksek gelmesi biraz sıkıntılı durum.
EA Play 2017 oyun listesi de duyurulmuş. Yeni Star Wars Battlefront var. Bu herhalde en çok heyecanla beklenen olay.
Evet. Konusu Star Wars'ta da patladı ya bunlar. 3 ay sonra herkes oyunu bıraktı.
Ama bıraktı diyorsa satacağını sattı zaten.
Derinlik yoktu. Tamam tabii Star Wars trash jileti falan da satıyor zaten. Evet. Star Wars dedikten sonra. Ama single player de yoktu. Bunların hepsini çözecekler umarım. Bakalım.
Bakalım. NFL 18 var. NBA Live 18 var. Yeni Need for Speed var. Yeni Need for Speed.
Ben merak ediyorum.
Ya o isim var. Hep heyecan yaratıyor. Sonra çıkan tüm oyunlar FOS'tu ya. Underground'dan sonra bir daha bir oyun çıkartamaz mı bir adam?
Osmanlılar falan da güzeldi de. Ben açıkçası en son oyunu bir ben herhalde beğendim. Bilmiyorum, ben oynadım bayağı. Böyle 70-80 saat.
Tamam sen sustun lan, geçiyoruz diye. Ya onu nasıl oynadın ya?
Onun görselleri çok güzeldi de hep şeyden yürüdüler ya. Yağmurlu hava ve gece atmosferinden yürüdüler.
Şey rapçi mepçi underground'çı onları görünce böyle oynamıştır
oyun
sürekli.
Oyun çok hareketli, hani kafan rahat. İstediğin yerde daracık yere gir drift yap, istediğin yerde hız yap. Ben kafam rahattı, öyle sırf araba sürmüyor. O dönemde herhalde başka da oyun da yoktu. Boşluğuma geldi herhalde. Bayağı oynadım yani, bitirdim hikayesini.
Adam bölüm sunu canavarında çatı şey, başka da oyunum yok herhalde falan diyor. Nasıl diyeyim, boşluk oğlum, bayağı bir boşluk yaşamış yani olmalısın oyun oynamak için. Şey evet ama güzel bir şey, oynayanların olduğunu bilmek elektronik karşısında bayağı memnun etmiştir diye düşünüyorum ben. Yani. Sıraya girip oynayabilecek insanlar değil mi? Bunu nasıl oynayacaklar?
E3'te bunların kendi bir etkinliği oluyor, EA Play diye. Orada gidiyorsun, direkt kurulu bilgisayarlarda oynuyorsun veya işte konsollarda falan. Direkt orada birinci elden deneme şansı buluyorsun. Eğer biz de hani gitme fırsatı falan bulursak onlardan deneyip insanlara, izleyicilerimize aktarabiliriz tabii.
Evet. Bu arada SSD teknolojisinde bir devrimin eşiğindeyiz, onu söyleyelim. Şimdi oyun dedik, bunu depolayacak bir yer, hızlı bir yere bağlantı kurayım. Intel Optane serisi yeni SSD'lerini duyurdu. Aslında SSD demeye bir inşaat ister. Bunlar bellek gibiler. Erişim süreleri belleklere neredeyse çok yakın arkadaşlar. Hızlarına baktığımızda okuma yazma hızları 2400 MB saniye okuma, 2000 MB saniye yazma. Hani bu zaten hızları sunan SSD'ler var ama bu SSD'nin en büyük özelliği 10 mikrosaniyenin altında erişim süreleri sunması ki bu onları sistem belleğine çok yakın hale getiriyor. Bugün ne kadar hızlı okursanız okuyun ama erişim süreniz eğer yüksekse bilgiye ister istemez bellek kadar hızlı bir şekilde bundan yararlanamıyorsunuz. Hani bandwidth başka bir şey, erişim evet. süresi başka bir şey. Yeni SSD teknolojisiyle beraber, bunu Micron'la beraber uzun zamandır geliştiriyorlardı. X-Point, 3D X-Point ismini verilen yeni bir teknolojiyle geliştiriyorlar bunu. Şimdi normal klasik SSD'lerde bilgiler nasıl saklanıyor? Transistörlerin içine elektron hapsediyorlar.
Evet.
Doğal olarak her bir transistör, her bir elektron hapsedilecek hücre derken alan da büyüyor. Hem de teknoloji ister istemez ömür konusunda da sıkıntılar yaratıyor. Intel yeni geliştirdiği teknolojide detaylarını açıklamıyor ama maddenin halini değiştiriyoruz biz diyor. Yani oradaki maddenin kıvamı mı değişiyor artık, şekli mi değişiyor bilmiyoruz ama şekli değişiyormuş, hali değişiyormuş ve o sayede 0 mı 1 mi oradaki veri okuyabiliyorlarmış.
Daha hızlı erişim.
10 kata kadar daha yoğun, yani aynı alanda 10 kat daha fazla hafıza sunabiliyor, daha hızlı erişebiliyor. Ve
hali ömrü de uzun o zaman.
Evet, ömür olarak da inanılmaz yüksek ömürlü SSD'ler artık hayatımızın bir parçası olacak. Ama fiyatına baktığımızda şu anda her yeni teknoloji gibi...
Boşuna geliştirmedik bunları diye.
Aynen, piyasanın kaymağını yiyecekler. İlk önce veri merkezlerine falan sunacaklarmış bunu. Çünkü 375 GB'ı $1,520.
Hala SATA üzerinden mi bağlanıyorlar peki bunlarda?
1 GB'ı 3 dolar falan.
Express ve benzeri yani. Evet yollarla bağlanıyor. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Hani 375 GB 1520 dolar görüyorsun ya. Terabyte mi gigabyte mı diye bir an beyin duruyor orada.
Gigabyte.
Bir bakıyorsun hani nasıl olabilir 1520 diye ama gigabyte gerçekten 375.
Kaç 3-5 dolar falan oluyor gigabyte başına.
Çünkü haberde şey de geçiyor. İşte SSD'ler ucuz diyecek falan filan diyor tamam mı teknoloji sayesinde. Sonra fiyata bir daha bakıyorsun.
Ama SSD'ler de çok pahalıydı ilk çıktığında. Şimdi daha bir alınabilir oldu. Bu gelişmeler acaba şeyi değiştirebilecek mi ya? Önümüzdeki yıllarda falan. PC'nin içindeki yapıyı değiştirebilir mi?
Ya şimdi
belleğin ortadan kalkması.
Çok ileri seviyeye giderse, çok ileri seviye bir hale gelirse gerçekten bir tane sadece SSD takıp bunun benzer bir teknoloji belleğe hiç ihtiyaç kalmadığı dönemde belki görebiliriz. Çünkü bu teknolojinin vaat ettiği şeyler uçuk kaçık şeyler. Aynı zamanda şuna da yarayabilir bu. Mesela 30 GB sistem belleği yine alırsın. Ultrasonik hızlı olan. Ama sistem olur da 30 GB'ın üstünde bir belleğe ihtiyaç duyarsa sabit diskten kullanmaya başladığında hissetmeyebilirsin. Ya da çok az bir performans etkisi olabilir. Bu da tabii ki yine teknolojinin getirilerinden bir tanesi olacak. Yani sen yine 16 GB, 32 GB yine çok çok düşük gecikme sürelerine sahip yüksek band genişliği sunan belleklere sahip olacaksın. Ama oldu oyun 64 GB istedi. O zaman diskten kullanmaya başladığında sen hissetmeyeceksin onu. Yani evet. Öyle gözle görülür bir fark olmayacak. O olabilir yani.
Tabii o... Ondan bir sonraki teknoloji çıktığı zaman anca biz onu kullanabileceğiz tabii.
Evet öyle bir şey.
Bir ucuzlaması lazım. Bir tane
sonra falan çıktı.
Yani anca.
Evet. Bu arada 16 çekirdekli AMD Ryzen işlemciler Haziran ayında gelecek diye çok güçlü iddialar var. Hatta bizim de bazı aldığımız bilgiler var. Erdi çok yakında bunların hepsini açıklayacak. Resmi ağızlardan doğrulattığımız bilgiler bunlar. 16 çekirdekli masaüstü işlemcileri geliyor arkadaşlar. 600-700 dolar bandında konumlandırılacağı ve 4 kanal bellek teknolojisinden yararlanacağı söyleniyor bunların. 2 model halinde gelecekmiş. 2 tane 16 çekirdekli işlemci göreceğiz. 8-8 ayrı ayrı kümelenmiş halde olacaklar bunlar. Yani 2 tane 8 çekirdekli işlemcinin zar seviyesinde değil de işlemci seviyesinde birleştirilmiş.
Hangi seride olacaklar?
Yine Ryzen serisini, 7 serisini ya da belki de 8 derler.
Evet, Intel'deki gibi en sona bir X koyup bir prestij ürünü koyuyorlar ya herhalde o tarz.
Şimdi zaten X var ama işte 7'de mi yer alacak? Çünkü anakartında değişeceği konuşuluyor bunlarla beraber.
Belki Ryzen 9 mu olur artık?
Çok üst seviyede konumlandırabilirler yani AMD için. Çünkü soketi değiştirmeyeceklerini duyurmuşlardı zaten çok uzun süre. Yani Zen 2'ye geçtiklerini de aynı soketi kullanacağız demişlerdi ama 16 çekirdekli makine de herkesin sahip olmak isteyeceği bir şey olacaktır. 16 gerçek çekirdek, 32 izlek olacak. Yani video işlemek, YouTube'da canlı yayın yapmak, aynı anda 3 oyunu çalıştırmak falan gibi böyle şeyleri yapabileceğim bir sistemin olacak. Gerçekten yani, mükemmel ya.
Onu yaparsın ya. 3 tane monitör herkese bir kontrolcü verip.
Ama tabii
bizde mesela şimdi render alınca makineyi pert. Oyun oynayamıyorsun.
Evet, bunda her şeyi yapabileceksin. Yani 8 tane veriyorsun, 12 tane veriyorsun
zaten
render artık.
Zaten aynı anda oynayamazsın, oyun açana kadar render bitmiş olur herhalde yani büyük ihtimal.
Bu çok büyük avantaj sağlayacak. Evet. After Effects'in senin de işini kolaylaştırabilir mesela.
Direkt real time izleyebilirsin hatta.
Evet, hatta 16 çekirdeğin her birine en az 2 GB bellek lazım buna. Bellek kapasitesi olarak yine yeni rekorların kırıldığı şeylerle karşılaşabiliriz tabii o tarafta.
Yani. Bir de şeyden o Intel'in geliştirdiği SSD'den taktık mı tamam ya.
Değil mi? Mister gibi. Bu arada Arma 3'e geçmek istiyorum ben. Hani hazır 16 çekirdek falan demişken simülasyonlar en çok çekirdek kullanan uygulamalar vardı onu söyleyeyim.
Ne güzel bir bağlantı.
Ben mesela DCS kullanıyorum. Combat Simulator oynamaya başladım. Orada 8 çekirdeğin varsa simülatör 8 çekirdeği birden kullanıyor. Her şeyi ayrı bir yere atayabiliyor. Gerçekten farklı bir kafada çalışıyorlar. Arma 3 yeni simülasyon diyebileceğimiz bir oyun ve 3 milyon satması büyük bir başarı bu oyun.
Evet, yani bir de onun başarısındaki en büyük etkenlerden bir tanesi de mod desteği herhalde. Evet. Çünkü sadece Arma 3 değil, pek çok farklı oyunu satın almış oluyorsun sadece bunu aldıktan sonra. Ve geri kalan tüm modları ücretsiz bir şekilde sahip olurken oyunun tamamen farklı şeylere sokabiliyorsun.
O da şekle sokabiliyorsun. Şekle sokabiliyorsun.
İşte mesela o modlardan bir tanesiydi.
Tabii evet. Yeni de gerçi stand olan ayrı bir şekilde çıktı ama önceki mod olanı o şekildeydi. Ve hani keyifli, yani zevkli bir oyun. Başarılı bence.
Ya ben Arma 3'te şöyle tanıştım. İndirimdeydi zaten. Bir de aynı zamanda ben Hotas kit aldığımda, joystick kiti, baktım ki simülatörler bana göre pek değil. Nasıl dedim, hani casual bir oyun bulabilirim. Bunun uçak kısmı çok casual. Yani aslında bakmayın, simülasyon falan diyoruz ama askeri kısmı bayağı bir simülasyon. Uçaklı, tanklı, helikopterde o kadar yüksek simülasyon değil. Battlefield'dan bir tık daha yukarıda.
O kadar simülasyon olsa herhalde zaten bu kadar da tutmazdı. Tutmazdı. YouTube'da falan herkes seni yapmazdı.
Evet. Uçuyorlar sağda solda. İşte ben de burada uçak uçurmaktan çok keyif alıyorum ki uçak dediğinizde inanılmaz fazla mod var mesela o tarafta da. Görevler var. Kendi kendine random görev veren sistemler oluşturmuşlar. Zaten bunun en çok tutan şu anda kısımlarından bir tanesi de mesela sen tek başına oynamak istiyorsun ya da birkaç arkadaşına oynamak istiyorsun. Random olarak koşulları değiştiren, olasılıkların yüzlerce binlerce olduğu görevlere çıkabiliyorsun.
Oyun süresini uzatıyor. Bitmiyor oyun.
Evet, yani. Bitmiyor.
Kendini de tekrar etmiyor.
İnanılmaz bir şey. Bir de hem co-op oynuyorsun hem de istersen multi, tamamen herkesin.
Evet, bu tarz bir oyuna alıştıktan sonra en büyük sıkıntı şey oluyor. İşte diyelim ki Arma 3'ü çok oynadın. Simülasyon, biraz daha simülasyon var bir askeri işte deneyim yaşadın. Ondan sonra Ghost Recon Wildlands geliyor. O sana çok basit gelmeye başlıyor yani.
Yani Ghost Recon Wildlands gerçi herkese basit geldi anladığım kadarıyla.
Yani oradaki
şey... baktığımızda bize de saydırıyorlar ama zaten basit bir oyun o. Yani keyif almak için oynayacağım.
Araçlar olsun işte, evet. Savaşma kısmı olsun,
mesela
komutlar olsun.
Mesela söylediğimiz gibi jeep alıyorum ben. %90 eğimli olan bir yer çok dik olduğu için çıkamıyor yani. Düz duvara tırmanmıyor ama eğer duvar düz değil de hafiften bir eğim varsa, yani 89 derece filansa jeepten, motosikletten, otobüsten tırmanabiliyorum daha.
Oyunun herhalde en başarılı yeri grafik ayarları menüsü.
Evet herhalde. Ama onun haricinde de şey için eğlenceli yine. Ben söylüyorum yani benim gibi arada sırada böyle birkaç saat oyun oynayabilecek insanlar için gidip birkaç el yapıp kapatıyorum.
Ya, dünyası çok güzel. Onun öyle büyük bir artısı var. Ama diğer tarafa baktığımda da Arma 3'te adamlar 16'yı 16. Hepsi savaş simülasyonu, roleplay'i benimsemiş falan.
Bir de şimdi o adam Battlefield'e Call of'a geçiyor. Sürekli kafadan yiyor sürekli ama sahnesinde ölünce oyunu bırakıyor bir yerden sonra zaten.
Çok farklı yapılar var iki tarafta.
Evet. Bu arada Destiny 2'nin de posteri falan sızdırıldı. Bekleyen inanılmaz bir kitle var. Ben Destiny 1'den hiç keyif almadım.
Aynı
ama inanılmaz fazla bağımlısı olan insan var. Hep aynı şeyleri yapar.
Ortası yok herhalde. Ya mesela çok seviyor ya,
evet,
hiç sevmiyor.
Şimdi şey çok garip geliyor. Wildlands'e falan hep aynı şey yapıyorsun. Destiny'ye hep aynı şey yapıyorsun diyorlar. Şey pardon. Division'a. Hı-hı. Destiny'ye aynı şeyi yapmanın tillağıdır yani. Kralıdır. Herhalde bir şey varsa aynı şeyi yapma diye. Bu oyundur. Destiny eşittir aynı şeyi yapma diye değiştirilebilir Türkçe'de yani.
Ya şimdi o zaman oyunun adını acaba Destiny 2 yapmasalardı yine mi Destiny diye çıksa?
Aynen yine Destiny falan tarzına. Bilmiyorum nasıl yapacaklar ama millet zaten son dönemde hep şeyde eleştirisi getirmeye başladı Bungie'ye. Ya para kazanmaya döndüler bunlar da artık, hani oyun yerine para kazanma odaklı.
Oyun yapmaktan
evet iş yapıyorlar.
Çok gazı olmuştu. Çok hype yapılmıştı Destiny gelecek
ama
işte.
Ama ilk videosu müthişti ya.
İşte Bungie geliştiriyor. Evet. Halo yapımcılarından gelecek.
Harcadılar bilmem ne.
İşte MMO vari bir oynanış sunacak konsollarda falan böyle. İnsanların biraz beklentisinin altında kaldı ki çıkışında da eksikti zaten Destiny. İçeriği de çok eksikti. Evet. Sonradan doldurdular.
İnanılmaz, evet.
Division'da da o şekildeydi mesela. Sonradan çok doldurdular oyuncu ama iş işten biraz geçmiş oluyor.
Kalınca biraz geçiyor.
Destiny de öyleydi. Bunlar da muhtemelen hatalarından ders alıp daha düzgün, daha yere tutunan bir oyun yapacaklardı diye bekliyoruz.
Titanfall 2
bakalım gibi. Destiny bana da çok fazla hitap etmiyor ama. Konsolda sonuçta yani çok fazla yani şey yapamıyor.
Bir bakarız yine.
Ama çok büyük bir kitle
diye
oynadı ya. İnanılmaz sattı oyun yani.
İyi sattılar,
çok
memnun
kaldı.
İyi reklamını da çevirdiler zaten.
Evet.
O da Bungie'nin hatırına herhalde.
O da olabilir.
Tabii tabii, onun isimleri sattırdı bayağı.
Şimdi robot polis dedim, aklınıza ne geliyor?
Robocop.
Değil mi? Ya da Terminator'a benzer bir şey geliyor yani, böyle ateş eden falan. Bir de sürekli öldürme odaklı. Hani insanları koruma değil de tak tak tak herkesi.
Polis değil yani hiç öyle.
Evet aynen, böyle sivil şey falan dinlemeden, hırsız falan dinlemeden herkesi öldüren bir şey. Dubai robot polise geçiyormuş falan diye çok merak ettim. Nasıl bir yapay zeka olacak falan diye. Adam bildiğin yürüyen telefon kulesi yapmış, direkt polise ulaşabildiğin tekerlekli bir robot. İleride demişler
kimse
bunların
de
hepsini.
Yani. Yani
ilk başta böyle yapay zeka falan demişler, sonra bakmışlar ki olmuyor. Buna geçirmişler. Mesela bir olay yaşadın diyelim. Birisi cüzdanını çaldı, robotu buluyorsun. Üstündeki tabletten polis merkezine ulaşıyorsun.
Arasak ya telefonla yani polis merkezine.
Ama telefonu çaldırmışsın işte, öyle düşün.
Ha.
O robot sana onu sağlıyor.
Orada bir başka bir onu bulana kadar bir de ne kadar yoğun olacak bilmiyorsun. Bir yere girersin bir bakkala makkala kullanırsın bir telefon
ya. Sen çaldırıyorsun ya al abi benden ara falan diyorsun.
Aynen robot geliyor. Komik bir şey olmuş. Yani ilk başta yapay zeka falan derken Mayıs ayında bunlara geçelim.
Bu robotları çalıyorlarmış direkt.
Ben de öyle düşündüm zaten. Yani
ama hackliyorlar
uzaktan. Gerçi Dubai'de de Arap Emirlikleri'nde pek bir şey yapılmıyor polise falan. Yani. Eli bile sürmüyorlar.
Bundan da belki o yüzden bizde olsa...
Yani ne olacağı belli olmaz. Bizde olsa bunu götürürler Çin genelde.
Neyse bu ilk sürümleri ya. İleriki sürümlerde bir Robocop vari.
Vallahi bilmiyorum. Bundan bayağı bir evrimleşmesi lazım. Bayağı bir ilk sürüm.
İşte bu yani emekleme şeyi.
Bazı oyuncaklar bundan daha şeydir.
Elektrikli arabaların da ilk halleri çok acayip yani. Son hallerine hiç benziyor. Belki bunlar da gelişe gelişe ileride.
Evet ileride böyle bir 100 yıl sonra bunu gösterebilirler. Bakın ilk kullanılan robot buydu falan diye. Bu arada... Çok önemli bir olay da var. Mesela Google dendiğinde aklı arama motorundan önce artık reklamlar falan gelmeye başladı. YouTube'da gösterilen reklam, para kazanma çok falan gelmeye başladı. Ama Google'ın başı reklam verenlerle dertte en son Verizon ve AT&T gibi büyük operatörler de reklamlarını Google'dan çektiler video reklamlarını. İngiltere'de başlamıştı ilk olarak bu olay. Orada da birçok ajans çekmişti. Nedeni ise çok enteresan. Şiddet ve terör içerikli videoların başında reklam gösteriliyor ya. Hı hı. Adam demiş ki ya arkadaş teröristler video yayınlamış. Öncesinde Verizon reklamı geliyor. Sanki biz onları destekliyormuşuz gibi. Bir de verirler bundan para kazanıyorlar.
Yani hani, o yönde bir algı oluşturuyor.
Ya iletişim, para iletişim da kazanıyor adam.
Sıkıntı.
Demişler ki bu böyle olmaz ya bunu tamamen engelleyecekler. Biz hiçbir şekilde bunun olmayacağını garantileyecekler. Öyle yöneceğiz ya da hiç dönmüyoruz artık bundan sonra demişler.
Aslında kolay bir şekilde çözerler bunu ya Google'da.
Zannetmiyorum abi her şeyi onaydan geçirmen lazım. Milyonlarca yani. Video yükleniyor nasıl çözeceksin? Hangisi terör hangisi değil.
Keywordlerde IŞİD varsa işte.
Reklam gösterme. Keyword tamamı keser yine video yayınlar.
Yoruma yani. Kapatır bilmem
ona bakarsan tabii Google şey YouTube'da hani porno videonun da atıldığını görebiliyorsun bazen. Denk var, geliyor var, yani. Evet.
Hatta ben sana bir şey söyleyeyim. Bazen bir şey oluyor bir videonun yanına ilişkilendirilmiş videoyu bir tıklıyorsun. Bambaşka karanlık bir yer var YouTube'da.
Tabii canım.
Böyle sadece filmlerin erotik sahnelerinin kesildiği saçma sapan fotoğrafların yer aldığı filan. Şeyden ürküyorsun lan birisi şey şirkette gelse görse sanki buraya giriyormuşum.
Ya o bir de şeyden az izleniyor tamam mı? 5000'den az izlenen videolar falan oluyor genelde. Onlar su yüzüne çıkmayan şeyler. En derinliklerde.
Bunu bizim arkadaşımız anlattı biz görmedik.
Bir ara bir muhabbet vardı ya Arif'in Manchester attığı golü arıyordun nereye geldim diye.
Aynen öyle mekanlar hakikaten... var ama bir dalıyorsun böyle gerçekten karanlık bataklık bir de yüzlercesi var o videoların.
Yani çok acayip.
Evet ben sadece araştırmak için arkadaşım söyleyince bak.
İşte en iyi çözüm yolu insanlar nasıl kaldırıyor videoları? Çok fazla kişi izledikçe şikayet eden sayısı da artmaya başlıyor. Şikayet eden belli bir sayıya ulaşınca videoyu kaldırıyorlar. Hani kontrol ediyorlar.
Ama o sırada
şikayet
ediyorlar mı acaba? Videolar yani görünüyor.
Mutlaka eden oluyor izlenmesi arttıkça.
Giriyorlar.
Aynen. Ama kardeşim bir de şey el birliğiyle aman arkadaşlar şikayet eden olmasın filan diye.
Yani izlenme sayıları da yükselebiliyor videoların.
Evet. Bu arada Facebook'ta Google'a karşı Amazon'la filan birleşmiş. 6 tane de ajansı yanına almış. Yeni bir reklam gösterme organizasyonu kuruyorlarmış. Mesela web siteleri vesaire için.
Adamlar bizi nasıl satacağını tartışıyorlar biz de
aynen
burada.
Reklamları. Çünkü reklam pastası çok büyük. Çılgınlar gibi para kazanıyor Google o taraftan. Şimdi Facebook'ta o tarafa yüklenecekmiş. En çok parayı veren reklamını gösterir şeklinde olacakmış. Ve reklam gösterenlere... Yani bizim gibi yayıncılara daha fazla para ödemeyi amaçlıyorlarmış.
Kendi aralarında zaten bir rekabete girerlerse benimkini yayınlar. Hayır.
Zaten benimki. Facebook videolarına bir reklam şeyini falan bir başlatsa, evet. Böyle bir şey yapsa bayağı büyük bir gücü olur yani.
Büyük bir gücü olmaz. Facebook'taki reklam o izlenme sayıları tamamen şişirme biliyorsunuz yani. Tamamen hile hurda, yalan yani.
YouTube'da da var gerçi.
Adam diyor ki işte şu haberinizi sizin diyor işte 100 bin kişiye gösterdim diyor. Tıklanmaya bakıyorsun 25 tıklama var oradan buraya. Yani 100 bin kişiye nasıl gördü bu 100 bin kişiyi?
Çok büyük işte sanatçıların veya ünlü fenomenlerin falan kanallarında çok yüksek izlenme sayıları
görebiliyorsun. Yani,
geri kalanda çok bir şey olmuyor.
Nasıl zaten. Olur bilmiyorum açıkçası geri kalan. Reklama geçerlerse gerçek izlenme rakamlarını da görebiliriz böylece.
Çünkü bir ara bir kriz falan olmuştu. İnsanlar YouTube'dan araklayıp Facebook atıyor ve Facebook konuda hiçbir şey yapmıyordu. İşine geliyordu çünkü aynı zamanda.
Şu an Cezmi Kadir dediğiniz filan kanallar var. Hepsi çalma çırpma sağdaki soldaki videoların toplandığı yerler ve deli gibi para basıyor bu adamlar.
Ve hani teşvik etmiyor Facebook hiçbir şekilde. Bir de para verdiğini düşünsene ya adam ne kadar çok çalmaya başlayacak.
Ya işte Webtekno'nun şeyi kapatıldı ya Facebook sayfası. Neymiş yalan haber yayınlıyorlar mıymış? Birisinden çaldıkları haberi mi yayınlıyorlarmış ne? Eğer öyle bir durum varsa diğer bütün o grupların falan kapatılması, silinmesi lazım yani. O da garip bir yaklaşım.
Gerçi orada milletin paylaşımları bile herkesin birbirinden çalıp diye öyle bir ortam var.
Değişik bir durum söz konusu. Bu arada yılın patlayan oyunu olarak Mass Effect söylenebilir mi Andromeda? İnanılmaz büyük eleştiriler var. Sizin deneyimleriniz nasıl?
Ya henüz bence biraz erken ya. Oyunu tam sürümü olarak ben oynamadım. Geniş olarak inceleme versiyonu daha doğrusu test etme versiyonu var dedim de 10 saatlik. Yani büyük sıkıntılar olduğu belli. Hani önceki Mass Effect'ten ayrı tutulması gereken bir oyun. Ama ileriki dünyası çok derin gözüküyor. Bir bakmak lazım ilk başta.
Bence yani beklentinin yüksek olması da önceki oyunların başarısından kaynaklı bir durum oldu. Yani
bir de Electronic Arts'ın bir oyununa nefret duymak daha popüler herhalde değil mi?
Ya ama çok büyük patlamalar var hakikaten de. Animasyonlar rezalet oyunda. Yani hiçbir oyunda görmeyeceğin kadar kötü animasyonları var. Ya
karşılaştırmalar var. 2003'teki Half-Life'in teknoloji demosunda daha güzel yüz mimikleri var G-Man'de falan. Bunda robot gibiler böyle.
Ama şimdi bunlar öyle bir dünya sergilediler ki. Ya dünyayı kötü yapacaksın ya da çok basit şeylerden suratlar falan vazgeçeceksin.
Çok herhalde şeyleri vardı. Sunmak istedikleri şey çok genişti ve altından kalkamadılar. Kalkamamışlar. Veya yeterince evet süre tanınmadı EA tarafından bunlara. Aceleye getirildi
şimdi
bence.
Star Citizen'dan daha fazlasını sunuyor Andromeda. Şunu söyleyeyim, hani Star Citizen var ya, deliler gibi 100 milyonlarca dolar bağış aldı. Hala devam ediyor. Gemileri deli gibi paralar satıyor falan. Evet, hala da geliştiriliyor. Andromeda bu adamların hala daha sunamadığını, yıllardır geliştirdiğini şak diye 2 senede yaptık, 3 senede yaptık diye karşımıza çıktı. Ama bakıyorsun olmadı derinliğe, ya olmamış. Demek ki bunların da öyle bir süre ihtiyacı var. Çünkü ben ilk başta anlattıklarında düşünüyorum ya, yani nasıl bir yazılımcı ekibi bu kadar şeyi bir araya getirebildi?
Demek bir sürü açık dünya sunmaya çalışıyorlar. Şimdi önceki Mass Effect 3'te 600 tane konuşan karakter vardı. Biz bunu iki katına çıkartıyoruz. 1200'den fazla konuşan karakter oluyor diyorsun. Tamam mı? Bunu yapmaya çalışırken de konuşan karakterlerin animasyonları rezil bir şekilde geliyor. Yani bir yerini tutturamamışlar tam olarak.
Enteresan olmuş ya. Bakalım, inşallah düzeltirler çünkü meraklısı da çok fazla.
Kombat sistemi falan bayağı güzel. Bayağı ayrıntılı falan görünüyor.
Nvidia'da 4K HDR videolarını yayınladı hemen Andromeda'nın.
Evet, hani dünyaları falan da güzel bayağı.
Bir kere o kötü imajda çıktıktan sonra hani toparlasa bile, sadık bir kitlesi yoksa eğer,
İndirime girse şey bile almıyorsun. Yani öyle bir şey oluyor
o
gerçekten.
Kötü imajı kalmış. Mesela No Man's Sky şu saatten sonra bambaşka bir çehreye büründürse oyunu, ya No Man's Sky deyip
ki büründü yani.
Yani çekinerek bakıyorsun yine hala.
Evet, ne yazık ki öyle bir durum söz konusu. Bu arada son haberimizde TürkNet'in sevindiren haberiyle yapalım. Kendi kullanıcıları için belli bir alanda yapa sistemini kullanan, yani yer alan paylaşımı açılması sistemini kullanan kullanıcılarında kotayı kaldırdığını duyurdu. Şu anda yaklaşık olarak herhalde 25 şehri kapsıyormuş ama bütün şehirlerde ve bütün kullanıcılarda geçerli değil bu. Santralinizde yapı sisteminin kurulu olması gerekiyor. TürkNet demiş ki, bizim hiç kimseyle paylaşmadığımız, sadece kendimize ait bir altyapımız var. Yurt dışına da bu altyapı üstünden çıkış sağlıyoruz. Böylece eğer bizim ağımızdaysanız siz bizim kapasitemizi sonuna kadar kullanabileceksiniz. Biz şu anki müşterilerimize bu altyapı üstünden kotasız hizmet verebilecek haldeyiz demiş. Ve geçmişler. İnşallah darısı diğer operatörlerin başına diyelim, ama son yayınlanan raporlar gösteriyordu ki Türkiye'deki tüm internet kullanıcıları kotasız bir hale geldiği anda hani hiçbir şekilde yurt dışına çıkış bile yapamazsın. Yani Google
damlayacak o zaman.
Evet, gelmesi falan çok uzun süre alacak gibi görünüyor. Türkiye'de çünkü altyapı yatırımları ne yazık ki hala da yeterli kapasitede değil. Yapılan çok altyapıların çoğu kullanıcılardan daha çok baz istasyonları ve benzeri özel servislerin, ticari servislerin kullanılmasına yönelik. Hani şu kadar metrekare kilometre fiber optik kablo döşedik diyor ya.
Döşenmiyor zaten, sıkıntı yani.
Aslında döşeniyor da kullanıcıya yani döşenmiyor. Yani baz istasyonlarının bulunduğu, ana hapların birleştirilmesi için falan döşenen bunlar. Hızlandırılması lazım ki açıklanan raporlara baktığımızda özellikle belediyelerin hala daha çok büyük engel çıkarttı. Hala daha hiçbir kolaylık sağlanmadığı söyleniyor. Yani kağıt üstünde kolaylık var deniyor ama fiber optik kablo döşemeye kalktığımızda binlerce sorun yaşıyoruz diye operatörler tarafında yakınmaları duyuyoruz. Bunlar da aşılırsa, hepimiz kotasız olursak mükemmel bir şey olacak. Ya
herhalde
ki
oradaki kullanıcıların tüketiminin pek farkında değiller. Yani teknolojiye ayak uyduramama durumu mu var acaba o mertebedeki kişilerde bilmiyorum ama biraz eski kafayla mı düşünüyorlar? Hani
ya
yollar
şimdi burada
yıkılacak,
Türk
yapılacak,
Telekom tekeli, Türk Telekom'un hala tekel olması, gizli tekel olması, yani tekel değil göğü, yani özelleştirildi ama tekel olmasının büyük sıkıntılar yarattığını görüyoruz. Mesela TürkNet ne diyor? Türk Telekom'dan arındırılmış hatlarımız da diyor.
Yani
Türk Telekom'un bir şekilde tekel tutulması çok büyük sıkıntılar yaratıyor. Bilmiyorum hani nasıl aşılacak bu.
Bence şeyin de hani Türkiye'deki yöneticilerin de çok yoğun bir şekilde interneti kullanıp ne kadar daha gerekli olduğunun farkına varıp biraz daha fazla önem vermeleri de.
Sosyal medyadalar ya. Yani muhalefetinden
sadece hayır ama şeyine, sadece Twitter'dan öteye gitmeye yani de bilir mesela bu kullanım.
Evet, torrent de çekmeleri lazım.
Steam'den oyun indirmeleri lazım. Bunun önemini bilmeleri lazım.
O zaman anlayacaklar diyorsun şeyi.
Mesela bir aynı benzer bir olay da şeyde şimdi Amerika'da yaşanıyor. Oradaki işte parlamentoda işte neredeyse yarı senatörlerin yarısı şey oyunu vermişler. İşte bu internet servis sağlayıcılarının insanların geçmişini satmalarına izin vermeleri konusunda onay veriyorlar, tamam mı?
Şaka gibi ya.
Ve hepsinin ismini işte Reddit'te falan şey yazmışlar. İşte okey evet diyenlerin isimleri bunlar. Arayın telefonlarınızı, işte herkesi meşgul edin falan filan. Şikayetlerinizi belirtin falan, isyan çıkartalım falan diye muhabbet dönüyor. Şimdi deseler ki biz bunların geçmişlerini de satsak, biz bu kullanan oy evet diyen senatörlerin geçmişlerini satsak ne kadar kötü bir karar verdiklerinin farkına varırlar aslında falan diyor. Hani biz para toplayalım hep birlikte, bunların geçmişlerini satın alalım, sonra açığa çıkartalım da fark etsinler nasıl bir yanlış yaptıklarını gibi bir şey evet. söylemişler.
Böyle bir şey, bir operatörün başlaması güzel, rekabeti canlandıracaktır büyük ihtimalle. Belki lazım. Süper Online'dan ve daha sonrasında Kablonet'ten, belki Türk Telekom'dan, belki. Hani bunları duyabiliriz.
Yakın zamanda da kota güncellemesi başlayacak herhalde değil mi? Ya Mayıs'ta falan da olması
şöyle,
lazım.
Şöyle Mayıs'ın sonlarına doğru akşamları internetimiz düşmeyecek.
O da şimdi gece kuşu artık tarifesi. İşimizi görecek.
Ama kotayı geçersen de düştüğün hız bayağı bir yüksek kalacak.
Yani
zaten yani 50 megabitse 16 megabite düşeceksin.
Ya açıkçası yavaş yavaş düzelecek de orada kotayı kaldırırken bir yandan da bu bant genişliği durumunun ne kadar sıkıntı çıkarıp çıkarmayacağı önemli. Hani yavaş yavaş kaldırırken bir yandan da altyapı çalışmaları şimdi, yapılacak mı?
Ya şimdi bize ulaştırılan raporlar, elimizdeki sayısal değerlerin hepsi altyapının yetersiz olduğunu, altyapı yatırımının acil bir şekilde yapılması gerektiğini gösteriyor. Belki de farklı bir şey vardır. Belki de o raporlar hı. özellikle manipüle ediliyordur ki biz yanlış görelim. Hani evet. sonuçta birilerinin de savunması gerekiyor.
Ya da yumurta kapıya dayanınca kotalar açılıp internet kilitlenince gerekiyormuş deyip belki de ondan sonra başlıyor.
Valla yani bilmiyorum evet. Hep beraber göreceğiz. Yani. Gerçekleri herhalde kotalar kalktığı zaman anlayabileceğiz. O da 2018 yılının sonuna denk geliyor.
2019'da artık.
Evet, evet. 2019'da göreceğiz ölmez sağ kalırsak değil mi? Kotasız internet.
Bakalım.
Evet. evet arkadaşlar. Bir ikisi birinin daha sonuna geldik. Umarım keyifli bir program olmuştur. Lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tabi burada şunun altını çizmek ama lazım. Kaldı. İnşallah izleyebilirler. Bizim son dönemde hiçbir videomuz
evet, player çok sıkıntıları değil mi? Evet.
Ya 4 yıldır Ar-Ge ekibi çalışıyor bu konuda.
İşin ilginci ben evde, tablette, telefonda nerede kullansam kullanayım bugüne kadar hiç sıkıntı yaşamadım. Acaba nasıl sıkıntı yaşanıyor merak ediyorum.
Ben nerede
yani.
Sıkıntı yaşıyorum biliyor musun bak? Genelde bizim video servisimiz eğer internet bağlantın kötüyse seni dışlıyor abi.
Yani i̇yi lazım diyor. İyi
ben çünkü Amerika'dayken falan eğer internet bir şekilde bir gidip gelirse, teklerse falan buffer muffer yapmıyor. Videoyu durduruyor direkt yani çok saçma sapan bir şekilde. Yeni Player'da bunu çözmüştük. Şimdi reklam servisi bayağı bir engellemiş. Adblock kullananları engelliyoruz. İstem dışı olarak. Yani bunu yapmak istemiyoruz ama yeni yani yazılımın bir şekilde aşamadığımız bazı sıkıntıları var. Eğer Adblock kullanmıyorsanız zaten izlemişsinizdir ama bunu da videonun en sonunda söylüyorum ki yanlış anlamasınlar hani. Eğer Adblock kullanıyorsanız yine altta yorumlarda bir yerde göreceğiz yani.
İzleyebilenler izleyemeyenlere anlatsın durumu.
Evet, durumu anlatsın. Adblock'u kapatsınlar. En azından izledikten sonra ne yapıyorlarsa yapsınlar. Ben yine görüşüyoruz. Görüşmek üzere deyip siz de bari bir el sallayın.
Tamam. Görüşmek üzere arkadaşlar.
Demin elim havada kaldı. Evet. Görüşmek üzere.
Taiwan Excellence ikisi biri sundu.